bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateş Yakmak, Jack London, Oda Yayınları, 3. basım, Eylül 1995. Türkçe'ye çeviren Nurten Tunç. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Gerçeği gizleyip saklıyorsanız ya da herkesin içinde tüm açıklığıyla ortaya koyamıyorsanız, gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Ben gerçekle yüz yüze gelmek isterim. Benim öykülerim zalimse yaşamın kendisi de zalim demektir. Oysa ben yaşamı zalim değil de güçlü bulurum. Ve yapıtlarımda yaşamın bu güçlülüğünü yansıtmak isterim. Jack London. Adam donmuş Yukon üzerindeki ana yoldan ayrıldı. Dik bir bayırdaki Ladin ormanlığın arasından doğuya doğru uzanan az çiğnenmiş belli belirsiz toprak yola saptı. Hava soğuk mu soğuk, ortalık puslu mu pusluydu. Bayır epeyce dikti. Doruğa ulaşınca saatine bir göz atmak bahanesiyle durakladı. 9 olmuştu. Gökyüzünde bulut mulut yoktu. Gel gelelim güneş de yoktu. Dahası güneşin varlığını belirtecek en küçük bir ışık kırıntısı bile yoktu. Açık bir gündü ama güneş olmadığı için midir nedir, her şeyi can sıkıcı bir bezginlik kaplamıştı. Gözle görülmez, elle tutulmaz bir örtü, ortalığı bir kefen gibi sarıp sarmalayarak günü karartmıştı sanki. Güneşin yokluğu adamı hiç mi hiç kaygılandırmıyordu. Güneşsiz havalara alışkındı çünkü. Günler var ki güneş yüzü görmemişti. O güleç yuvarlağın tam güney doğrultusunda, çevren çizgisinin hemen üstünde şöyle bir görünmesiyle batması için daha birkaç günün geçmesi gerektiğini biliyordu. Adam döndü, geldiği yöne bir göz attı. Yukon ırmağı, bir mil genişliğindeki yatağı ve altında bir metre kadar buz tabakası ile kaplı olarak boydan boya uzanıyordu. Bu buz tabakasının üstünde bir o kadar da kar vardı. Karlar bembeyaz, dalga dalga yayılıyordu. Buzların yer yer sıkışıp yükseldiği bölümlerde hoş büklümler oluşmuştu. Kuzey ve güney göz alabildiğine bembeyaz uzanıp gidiyordu. Yalnızca güneyde Ladin ağaçlarıyla kaplı adanın çevresinde döne dolaşa ilerleyen ve kuzeyde yine ağaçlar içindeki başka bir adanın yanından kıvrıla büküle dolanarak gözden yitip giden esmer bir çizgi bölüyordu bu beyazlığı. Bu esmer çizgi yoldu. Ana yol güneye doğru 500 mil ötede Chilkoot geçitine, Dia'ya, tuzlu suya uzanırdı. Kuzeye doğru 70 mil ötede Dawson'a, yine kuzeye doğru 1000 mil ötede Nulato'ya çıkardı. Buradan 1500 mil daha gidildi miydi, Bering Denizi kıyısında San Michele varılırdı. Gel gelelim bütün bunlar, ta uzaklara uzanan saç teli gibi bu ip incecik, bu gizemli yol, güneşsiz gökyüzü, bu amansız soğuk ve bu garip, bu yabanıl tekinsizlik adamı hiç etkilemiyordu. Üstelik bütün bunlar hani öyle yıllardır alışık olduğu şeyler de değildi. Tam tersine buralara yeni gelmişti henüz, yabancıydı. Bir Chaco idi, daha ilk kışıydı. Bu ilgisizliğinin asıl nedeni imgeleminin güçsüzlüğüydü. Yaşamın olayları karşısında öyle ha deyince yelkenleri suya indirmezdi hemen. Eli çabuktu, tuttuğunu koparıverirdi. Gel gelelim işin nedeninin içinini uzun boylu kurcalamaz, olayları derinlemesine çözümlemeye, anlamlarını kavramaya kalkmazdı. Sıfırın altında 50 derece, eksi 50 derecelik bir soğuk demekti. Bu gerçek onu yalnızca üşüdüğünü ve rahatsız olduğunu düşünmeye yöneltirdi. Hepsi bu. Sıcakkanlı bir yaratık olarak dayanıksızlığını, insanoğlunun zayıflığını ve ancak belirli sıcaklık ve soğukluk sınırları arasında yaşayabildiğini düşünmeye yöneltmezdi. Bu gerçekten kalkarak ölümsüzlük üzerine, insanın evrendeki yeri üzerine düşüncelere dalmazdı. -50 derece demek, insanı rahatsız eden korkunç bir soğuk ve buna karşı korunmak için eldivenler, kulaklıklar, sıcacık makosenler, kalın çoraplar giymek demekti. Adam için sıfırın altında 50 derece demek, yalnızca sıfırın altında 50 derece demekti. Bunun başka bir anlamı olacağı aklının kıyıcığından bile geçmezdi. Yeniden yola koyulmak için dönerken dalgın dalgın tükürdü. Keskin, kupkuru bir çıtırtı işitince irkildi. Bir kez daha tükürdü, tükürüğü yere düşmeden havada çıtırdadı. Sıfırın altında 50 derecede tükürüğün kara değer değmez çıtırdadığını biliyordu. Gel gelelim, bu daha havadayken çıtırdıyordu. Besbelli 50 dereceden daha soğuk olmalıydı. Ama ısı kaç derece düşmüştü, onu bilmiyordu. Aslında derecenin önemi yoktu. Henderson Irmağı'nın sol yakasında arkadaşlarıyla buluşacağı madene gidiyordu. Onlar Indian Creek üzerinden gitmişlerdi oraya. Oysa adam kestirmeden gitmemiş, ilkbaharda Yukon odalarından ne kadar kereste çıkarılabileceğine bakmak için uzun yolu seçmişti. Saat 6 dedi mi kampta olurdu. Gerçi o zamana dek karanlık çoktan bastırırdı. Nasıl olsa çocuklar kamptaydı. Ateş yakılmış, sıcacıkta yemek hazırlanmış olacaktı. Ceketinin altındaki şişkinliği şöyle bir yokladı. Öğle yemeği orada duruyordu. Çıplak etiyle gömleği arasına koymuştu paketi. Peksimetleri donmaktan korumanın başka yolu yoktu. Peksimetleri düşünürken keyifli keyifli gülümsedi. Her biri domuz yağına batırılmış, aralarına da birer dilim domuz pastırması konulmuştu. Büyük ladin ağaçları arasına daldı. Yol belli belirsizdi. Son kızağın geçişinden bu yana yarım metre daha kar yağmıştı. Kızaksız oluşuna sevindi. Böyle hafif bir yükle yola çıkmakla iyi etmişti. Aslında mendiline sarılı öğle yemeğinden başka bir şey taşımıyordu. Havanın bu denli soğuk oluşuna şaşıyordu. Eldivenli eliyle uyuşmuş burnunu ve elmacık kemiklerini ovuştururken havanın gerçekten de çok soğuk olduğu sonucuna vardı. Adamın sakalları gür ve kabaydı ama yüzündeki kıllar ne yanaklarını ne de ısırıcı havaya meydan okurcasına uzanan sivri burnunu koruyamıyordu. Adamın hemen ardı sıra bir köpek koşuyordu. İri, yerli bir Eskimo köpeğiydi bu. Safkan kurt köpeğiydi. Boz renkli tüyleri, hatta huyu suyu tıpatıp kan kardeşi vahşi kurta benziyordu. Hayvancağız ezilip büzülüyordu soğuğun etkisiyle. Yola çıkılacak zaman olmadığını biliyordu. Adamın aklıyla anlayamadığı şeyi o içgüdüsel olarak kavramıştı. Aslında hava sıfırın altında 50 dereceden de soğuktu. 60'dan da, 70'ten de. Sıfırın altında tam 75 dereceydi. Donma noktası sıfırın üstünde 32 derece olduğuna göre, dondurucu soğuk sıfırın altında 107 derece demek oluyordu. Köpek termometreler konusunda hiçbir şey bilmezdi. Beyninde, adamın beyninde olduğu gibi, havanın korkunç soğuk oluşuna ilişkin belirli bir kavram bile yoktu belki de. Ama içgüdüsü vardı. Kendisini adamı izlemeye zorlayan ve ne olduğunu kavrayamadığı belli belirsiz bir kaygı duyuyordu. Adamın alışkın olmadığı her hareketini kolluyor, başını sokacak bir kamp bulmasını, sığınacak bir yer bulup ateş yakmasını umutla bekliyordu. Köpek ateşi öğrenmişti, ateş istiyordu. Ya da karlar içine gömülerek soğuk havadan korunmak istiyordu. Köpeğin soluğundan çıkan nem ince bir kırağı tabakası halinde tüylerinin üstünü kaplamıştı. Çenesi, burnu, kirpikleri soluğundaki nemin donarak camlaşmasıyla bembeyaz kesilmişti. Adamın kızıl sakalı, bıyıkları da tıpkı köpeğinki gibi kristalleşmiş taneciklerle bembeyaz olmuştu. Ne var ki adamın suratındaki kırağı tabakası daha yoğundu. Nemli soluğunu her alıp verişinde kılların üstündeki buz tabakası daha da büyüyordu. Adam aynı zamanda tütün de çiğniyordu. Çenesindeki buz tabakası dudaklarına kadar yanaklarını tümüyle kaplamıştı. Dudaklarını iyi açamadığı için tükürdüğü tütün artıkları hemen oracığa takılıp kalıyor, bunun sonucunda da çenesinden aşağı doğru kehribar rengi tıkız bir sakal sarkıyor, uzadıkça da uzuyordu. Hani adam bir düşecek olsa buzdan sakalı da cam gibi bin parçaya ayrılacaktı. Ama adam çenesindeki bu eklentiyi aldırmıyordu bile. Bu ülkede tütün çiğnemenin de böyle bir cezası vardı işte. Üstelik bundan önce de iki kez soğuk havada yolculuk etmişti. Ama o zaman hava böylesine soğuk değildi. Bunu iyi biliyordu. 60 Mile'daki termometreye göre ısı sıfırın altında 50'ye, 55'e düşmüştü. Bunu da biliyordu. Ormanlık alanda birkaç mil yol aldıktan sonra yamaçtan indi. Donmuş bir ırmak yatağına girdi. Burası Henderson Creek'ti. İkiye ayrıldığı yere 10 mil kalmıştı. Saatine baktı, 10 olmuştu. Saatte 4 mil alıyordu. Bu gidişte saat yarımda ırmağın iki kola ayrıldığı çatal ağzında olacaktı demek ki. Öğle yemeğini orada yiyerek başarısını kutlamaya karar verdi. Adam ırmak yatağı boyunca ilerlemeye başlayınca köpek de kuyruğunu umutsuzca sallayarak adamın ardı sıra yürüdü. Daha önce geçmiş kızakların izleri belli oluyordu. Ama son kızağın geçişinden bu yana bir karış kar yağmış ve izleri belirsizleştirmişti. Bu ıssız ırmaktan bir aydır kimsecikler gelip geçmemişti. Adam durmadan ilerliyordu. Öyle uzun uzun düşüncelere dalma huyu yoktu. Aslında düşünecek pek bir şey de yoktu. Irmağın iki kola ayrıldığı çatal ağzına varır varmaz öğle yemeğini yiyecek, saat 6'da da kampta çocuklarla buluşacaktı. İki çift laf edeceği kimsesi de yoktu. Olsaydı bile ağzını sıkı sıkıya kilitleyen buzlar yüzünden konuşamazdı. Durmadan tütün çiğniyor, kehribar renkli sakalı da uzadıkça uzuyordu. Arada bir havanın çok soğuk olduğu ve hiç böyle bir soğuk görmediği düşüncesi kafasını kurcalayıp duruyordu. Hem yürüyor hem de eldivenli elinin tersiyle burnunu ve yanaklarını ovuşturuyordu. İçgüdüsel bir itilimle yapıyordu bunu. Bir sol elini, bir sağ elini kullanıyordu ovuştururken. Ama nedenle ovuşturursa ovuştursun, elini çeker çekmez önce yanakları, hemen ardından da burnunun ucu uyuşuyordu. Yanaklarının donacağından hiç kuşkusu yoktu. Biliyordu böyle olacağını. Soğuk havalarda badın taktığı gibi bir burunluk takmadığına pişmandı. Hem insanın yanaklarını da korurdu o burunluklar. İyi ama ne önemi vardı sanki bunun? Yanak donması dediğin de neydi yani? Azıcık ağrır, sızlardı o kadar. Hiç önemli değildi. Adamın kafası düşünceden yana bomboştu. Ama gözünden de hiçbir şey kaçmıyordu. Irmaktaki değişikliklere, kıvrıntılara, dönemeçlere, ağaç kütüklerine gözlerini dört açarak bakıyor, ayağını yere basmadan önce adımını denk atıyordu. Bir ara kıvrıntılardan birini tam dönüyordu ki tıpkı tehlike kokusu alan bir at gibi birdenbire duraladı. Gerisin geri giderek tehlikeli bölgenin açığından dolandı. Irmağın dibine dek buz tuttuğunu biliyordu. Bu kutup kışında hangi ırmağın suyu donmazdı ki? Ama yamaçlarda yerden kaynayan suların karların altından süzülerek ırmak yatağının yüzeyindeki buzun üstüne doğru aktığını da biliyordu. En soğuk havalarda bile donmazdı bu pınarlar. Nedenli tehlikeli olduklarını biliyordu. Tıpkı bir tuzak gibiydiler. Kar altındaki bu sinsi su gölcüklerinin derinliği bir parmaktan bir kulaca kadar değişebilirdi. Bu gölcüklerin üzerinde kimi zaman 1-2 santimlik bir buz tabakası, bunun üstünde de kar yığınları bulunabilirdi. Kimi zaman da üst üste bir buz bir kar olmak üzere kat kat olurdu. İnsan bu katmanlardan birine bastı mı birbiri ardından hepsi kırılıverirdi. O zaman da belinize dek suyun içine gömülü bulurdunuz kendinizi. Adam bu yüzden paniğe kapılmıştı işte. Ayağının altında bir çöküntü olmuş, karlar altındaki ince buz tabakasının çatırtısını duymuştu. Böylesine dondurucu bir soğukta ayaklarının ıslanması büyük bir dert ve tehlike demekti. En azından kampa gecikmek demekti. Çünkü ateş yakmak, çoraplarını ve makosenlerini kurutmak zorunda kalacaktı. Durdu. Irmak yatağıyla kıyıları gözden geçirdi. Suyun sağdan aktığını anladı. burnunu, yanaklarını ovuşturarak bir süre düşündü. Sonra sola yöneldi. Adımlarını sakına sakına, tarta tarta atıyordu. Tehlikeyi atlattığı kanısına varınca bir çiğnemlik tütün daha attı ağzına. Sonra saatte 4 millik yürüyüşüyle yeniden yola koyuldu. Bundan sonraki 2 saatlik yürüyüşü sırasında buna benzer pek çok tuzakla karşılaştı. Sinsi gölcükleri gizleyen karların genellikle tehlikeyi haber veren yumuşak, vıcık vıcık bir görünümleri vardı. Bir seferinde gölcüklerden birine ha bastı ha basıyordu ki son anda tehlikeyi seziverdi. Önden gitmesi için köpeği zorladı. Ama köpek gitmek istemiyordu. Adam arkasından iteleyinceye dek bir süre ayak diredi hayvan. Sonra bembeyaz kar tabakasına doğru hızla atıldı. Buzlar birdenbire çatırdadı. Köpek bir anda toparlanıp yana sıçradı. Sağlam bir yere tutundu. Ön ayakları ıslanmış, ıslanır ıslanmaz da buz tutmuştu. Hayvan bacaklarındaki buzları eritmek için çabuk çabuk yalamaya başladı. Sonra karların üstüne oturarak parmakları arasındaki buz parçalarını kemirip sökmeye çalıştı. İçgüdüsel bir itilimle yapıyordu bütün bunları. Buzların orada kalması, ayaklarının donması demekti. Hayvan bilmiyordu bunu. Benliğinin derinliklerinden kopup gelen gizli bir dürtüye uyuyordu yalnızca. Ama adam biliyordu. Bu konuda bir takım görüşleri vardı. Sağ elindeki eldiveni çıkararak hayvanın buzları kırmasına yardım etti. Parmaklarının uyuştuğunu duydu. Oysa topu topu bir dakika çıplak bırakmıştı. Şaşılacak şeydi doğrusu. Gerçekten de çok soğuktu hava. Eldivenlerini çabucak giydi, elini hızlı hızlı göğsüne vurmaya başladı. Saat 12 oldu. Gün en parlak durumundaydı. Yine de güneş çevren çizgisinde görülemeyecek kadar güneyde kış yolculuğunu sürdürüyordu. Yeryüzünün yuvarlaklığı Henderson Irmağı ile güneşin arasına giriyor, adam öğleyin apaçık gökyüzü altında yürümesine karşın yine de yere gölgesi düşmüyordu. Irmağın iki kola ayrıldığı kavşak noktasına dakika sektirmeden saat tam yarımda vardı. Yaptığı hıza epey sevindi. Bu gidişle saat 6'da arkadaşlarının yanında olurdu. Ceketini açtı, gömleğinin düğmelerini çözdü. Yemeğini çıkardı. Bütün bu işler topu topu çeyrek dakika sürmüştü. Ama yine de çıplak parmaklarının uyuşması için yetip de artmıştı bile. Eldivenlerini giymeden çıplak parmaklarını 5-10 kez bacaklarına hızlı hızlı vurdu. Sonra yemeğini yemek için üstü karla örtülü bir kütüğe oturdu. Parmaklarını bacağına vurduktan sonra duyduğu sızı öyle çabuk geçmişti ki adam eni konu kaygılandı. Peksimetinden bir lokma ısıracak fırsatı bile bulamamıştı henüz. Yeniden bacağına vurdu parmaklarını, eldivenlerini giydi. Yemeğini yemek için öteki elindeki eldiveni çıkardı. Peksimetinden bir lokma koparmak istedi ama ağzını mengene gibi sıkan buzlar engel oldu. Bir ateş yakıp buzları eritmeyi akıl edememişti. Acı acı güldü bu aptallığına. Uyuşukluğun giderek yayıldığını, parmaklarının duyarlılığını yitirdiğini duyuyordu. Yetmezmiş gibi otururken ayak parmaklarında duyduğu sızının da geçmek üzere olduğunu fark etti. Isındığı için mi geçmişti acaba sızı, yoksa duyarlılığını iyiden iyiye yitirmeye mi başlamıştı? Makosenlerin içinde parmaklarını oynattı. Uyuşmuş oldukları sonucuna vardı. Eldivenini çabucak giyerek ayağa fırladı. İçine bir korku düşmüştü. Ayaklarındaki sızıyı yeniden duyuncaya dek bir süre olduğu yerde tepinip zıpladı. Gerçekten çok soğuk hava diye geçirdi aklından. Sulphur Creek'teki adamın hakkı vardı. Bu ülkede kimi zaman çok korkunç soğuklar olur derken doğru söylemişti demek. Gülüp geçmişti adam o zaman. İnsan kendine fazla güvenmemeli. İşin aslını aslarını bilmeden kestirip atmamalıydı. Hiç lamacımı yoktu işte. Hava soğuktu. Hem de buz gibi soğuktu işte. Ayaklarını yere vura vura bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, elini kolunu sallıyordu. Sonunda azıcık ısınır gibi oldu. Ateş yakmak için kibritini çıkardı. Geçen ilkbahardaki taşkın suların kucaklayıp getirdiği çalı çırpılardan kuru olanlarını topladı. Önce nazlı nazlı, az sonra da gürül gürül yanmaya başlayan koca bir ateş elde etti. Ateşin sıcaklığı ile suratındaki buzlar çözüldü. Böylece yemeğini yedi. Şimdilik çevrenin soğuğunu yenmişti. köpeğin keyfine diyecek yoktu. Ateşin yanına, ısınabileceği kadar yakına, tüylerinin ütülenmeyeceği kadar da yakına uzanmıştı. Adam karnını doyurunca piposunu doldurdu. Bir süre oturup keyifli keyifli tüttürdü. Sonra eldivenlerini taktı, şapkasının kulaklıklarını çekti. Irmağın sola ayrılan kolunu izleyerek yola koyuldu. Köpek düş kırıklığına uğramıştı. Hüzünlü gözlerle ateşten yana bakıyordu. Soğuk ne demektir bilmiyordu bu herif. Ataları da bilmiyordu herhalde. Soğuğun, gerçek soğuğun, donma noktasının 107 derece altındaki soğuğun ne demek olduğunu. Hiçbiri bilmiyor olsa gerekti. Oysa köpek biliyordu. Hem de bütün ataları biliyordu. Atalarından kalmaydı bu bilgi ona. Bu derece korkunç bir soğuk varken açıkta dolaşılmayacağını iyi biliyordu. Böyle soğuklarda karın içine bir kovuk açıp içine girilir, soğuğun geldiği boşluk bir bulut perdesiyle örtülene dek beklenirdi. Ama köpekle adam arasında pek öyle sıkı bir yakınlık yoktu. Biri öbürünün kölesiydi. Hayvanın gördüğü tek yakınlık kırbaçla olmuştu. Kırbaçla okşanır, itilir kakılır, kırbaçlamakla gözdağı verirken gırtlağını paralarcasına bağıran adamın sert sesiyle azarlanırdı. İşte bu nedenledir ki köpek kaygılarını adama sezdirmeye falan kalkmıyordu. Adamın şu ya da bu durumda olması umurunda bile değildi. Ateşin yanından ayrılmak istemeyişi salt kendini düşündüğü içindi. Gel gelelim adam ıslık çalmış, kırbaç gibi şaklayan sesiyle bağırıp çağırmış, köpek de çaresiz ardına takılmak zorunda kalmıştı. Adam bir çiğnenlik tütün daha attı ağzına. Böylece kehribar rengi sakalına yeni yeni uzantılar eklemeye başladı. Islak soluğu bıyıklarını, kaşlarını, kirpiklerini mini mini buz zerrecikleriyle aklaştırmıştı. Ona öyle geliyordu ki Henderson Irmağı'nın bu sol kolunda gizli gölcükler yoktu pek. Yarım saatlik yol boyunca hiçbir belirti çarpmadı gözüne. Derken korktuğu başına geldi. Görünüşünde kuşku çekici en küçük bir belirti olmayan, yumuşak, dümdüz bir kar tabakasına gelince neye uğradığını anlamadan kendini suyun içinde buldu. Düştüğü gölcük pek derin değildi. Kendini kıyıya attı. Ama daha önce olan olmuş, diz boyu ıslanmıştı. Tepesi atmıştı. Alın yazısına sövüp saymaya başladı. Kampta çocukların yanına saat 6'da varacağını umuyordu. Ama bu olay en azından bir saatlik bir gecikmeye yol açacaktı. Şimdi ateş yakıp makosenlerini, çoraplarını kurutmak zorundaydı. Bu derece soğuk bir havada ne pahasına olursa olsun yapmak zorundaydı bunu. Ne de olsa bu kadarını biliyordu artık. Döndü. Irmak yatağının kıyısındaki sete tırmandı. Tepedeki çamların altında ağaç gövdelerine takılmış olan taşkın sularının getirdiği kuru dal parçacıkları buldu. Çalı çırpı arasında ayrıca geçen yıldan kalma odunlar, ince ince kuru otlar vardı. Karın üstüne kalın dal parçalarını yerleştirdi. Böylelikle ocak temeli sağlamış oluyordu. Çünkü bunları koymasa alevlerin sıcaklığıyla karlar erir, ateşi söndürürdü.